yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Necip Fazıl Kısakürek. 1904-1983. Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu Yayınları üzerine Mehmet Kısakürek'le Babam ve Ben ya da Gökler ve Kartal Yavrusu.
Büyük Doğu Yayınları'nın kuruluşundan bahseder misiniz?
Büyük Doğu Yayınları 1973 senesinde kuruldu. Daha doğrusu kurduruldu. Bana kurduruldu. Vefatından 10 yıl önce Bendeniz'in adına. Bu nokta benim için önemli. Yani bana veraseten intikal etmiş değil. 73 baharıydı. Düş önüme dedi. Gittik Sultanahmet taraflarında. Küçük bir oda tuttuk. Dikdörtgen şeklinde ince uzun formika bir masayla iki adi sandalye satın aldık. Bir de çay ihtiyacımız için küçük bir ispirto ocağı. Masanın bir ucuna oturdu, karşısında ben. Hadi bakalım, başla yazmaya, dedi. Bu yeni bir şey değildi, eski alışkanlığımızdı. 60-61 hapsinden sonra, son postada Çetin Emeç'in sahibi olduğu son postada baş makalelerine ve günlük fıkralarına başlamıştı. Bir gün grip olmuştu yatak döşek. Kalemi tutacak mecal yoktu. Bana kalem kağıt al ve ayak ucuma otur dedi. O söyledi, ben yazdım. İrticalen, içine doğduğu, diline geldiği gibi. Bitince yazıyı baştan aşağı okudu ve aferin dedi. Üslubuma iyi nüfuz etmişsin. Tek bir hata bile yok. O günden sonra bunu arada bir yapardık. Arada bir. O söylerdi, ben yazardım. Şurada, burada, yolda, vapurda tuttuğu kah bir gazete kenarındaki, kah sigara paketi üzerindeki kısa kısa notlarını o anda aklına gelen cümlelerle bir anda nereden bulup çıkardığı, bende her defasında hayret mevzu olan su gibi akan cümlelerle birbirine bağlatırdı. Evet, böyle oldu. Büyük Doğu Yayınları'nın faaliyeti, kapısına plastik harflerle BD Yayınları yazdığım Sultanahmet'teki tek odadan ibaret mekanda yeni eser faaliyetleriyle iç içe böyle başlamış oldum. Güzel günlerdi, o günler çok güzeldi. Evden her gün birlikte çıkar, birlikte dönerdik. Sorunuzda bunlar yok ama bu dönem hayatımın en özlediğim dönemlerinden biridir.
Büyük Doğu Yayınları bugün hangi noktada?
İlk kitabı Örümcek Ağa 1925'te basılmıştır. Büyük Doğu Yayınları'nın vefatından bugüne yani 17 senede gerçekleştirdiği baskı adedi 1925'ten 1983'e yani vefatına kadar geçen 58 senede yapılan tüm baskı adedinin 3 katından fazladır. Bu bir şey ifade ediyor mu? Bugün Büyük Doğu Yayınları'nın geldiği nokta budur. Az mı? Zaten ben de bu dünyada, Büyük Doğu'da bu işe gönül verenlerin abileri olarak tek memuriyetimizin bu olduğuna kaniyim. Umarım 1983'te bir numaralı kitabın başına koyduğum yeminimden haberdarsınızdır. Başka kapılar açmayayım. Bir de o mesele var tabii. Asıl memuriyetimiz odur. Bizi ayakta tutan o şuur, o sadakat ruhudur.
Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu olmak hayatınızı nasıl etkiledi?
Bu soruyu bana soruyorsunuz. Bu soruyu bana soruyor olduğunuza göre demek ki bir hususiyetim var. Tek hususiyetim şu halde, rahatlıkla şu benzetmeyi yapabilirim. Göklerin bir kartal yavrusunun hayatını nasıl etkilediği o yavrunun lisaniyle dile gelebilir mi hiç? Benim doğal ortamım budur. Şimdi kendimi yerlerde köstebek ruhlarla burun buruna hissetmem, fikir, kültür, sanat, edebiyat, siyaset adına herkesten ve her şeyden tiksiniyor, iğreniyor olmam belki sorduğunuz tersindendir. Ama ayrı davadır. Yani onun kanatlarının altındaki iklimin dışında kendi öz benliğimin, irademin, kabiliyetlerimin tecelli edeceği bir hayatım olmadı ki mukayese imkanına sahip bulunayım. Yalnız bu sorunuzun muhatabı gibi mevzu da ben olduğuma göre bazı şeyler eklemeliyim. Kimsenin hayalinin bile erişemeyeceği bu iklimde başım o dev kanatlara çarpmış, benim de kendi çapımdaki bazı kabiliyetlerim körelmiş, yok olmuş olabilir. Ne güzel. Demek ki ben bu suretle kendi yalın benimle, iktidai benimle, özümle baş başa kalmış oldum. Bana bir kitabında benim de hiçbir alıp veremediği yokken diyen çocuk haklıdır. Yani bir bakıma hiç büyümedim. Çocukken içimi topyekun kuşatan baba sevgisinin çok üstündeki sevgiden, o muazzam muhabbetten ibaret kaldım ve müthiş bir hayranlık hissinden. Yani ben dünya mevkileri, hevesleri, iştahları olarak ismimin başına bu soruları sormak için size beni seçtiren hususiyetimin dışında bir sıfat, başka bir sıfat eklenmediği için doğrusu çok memnunum. Bu iç halim, dilime, aciz dilime ne kadar sığdıysa, yansıyabildiyse kalbi durumum. Sorunuzla bağlantılı ruhi etkilenişim. Bir de işin dışı var tabii. Yoksa sorunuz ikinci, yani soyadımın çevremle olan ilişkilerimde beni nasıl etkilediğine dair mi? Böyleyse yandım. Hele 83 sonrası ile gittikçe ağırlaşan, derinleşen yalnızlık dönemimle ilgili ise hepten. Belki başkası olsa bu benim problemim mi yoksa çevremin mi der ve keser atardı. Ben bunu yapamam. Kolaya kaçamam. Hem çok hassas ruhi bünyem de buna manidir. Ezilirim, büzülürüm, bir şeyler gevelemeye kalkar, uzatır dururum. Sonunda işi bana karşı duyulan kompleksi, bu basit ve çiğ köylü kompleksini ruhumda içinden çıkılmaz bir noktaya, çamur gibi bir noktaya, derin bir hüzün ve kendimden şüphe noktasına getirir bırakırım. Ben onları bulmuyorum. Böyle bir derdim yok. Üzüntüyle beslenmek gibi. Onlar beni buluyor, arıyor ve buluyor. Kozamın içinde enseliyor. Birkaç yıl önce Büyük Doğu'da kapım çat diye açılıyor. İçeriye bir genç giriyor. Üstadın Mehmedi'nin gayri İslami, gayri insani bir hayat yaşadığı söyleniyor. Ben buna inanmadım. Hatta sizin için alt alta üst üste kavga bile ettim diyor. Bu yüzden sizi yakından tanımak ihtiyacını duydum. Buyurunuz. Şimdi ben soruyorum. İlk defa soruyorum. Sizin tavassutunuzla Necip Fazıl dedikleri insana ve ona ait figürlere duydukları sözüm ona ilgi yüzünden paçamı bırakmayan herkese soruyorum. Peki ben kimim? Bütün günahlarıma, kendimden şikayetlerime rağmen o kapının Necip'inin Mehmedi değil mi? Yoksa rüya mı görüyorum? Sakın kendimi yine birilerine ispat derdine düştüğümü zannetmeyin. Artık bunu büyük zaaf addetmekle kalmıyorum. O birilerinin de, buna değer birilerinin de mevcut olmadığına inanıyorum. Biraz uzattım ama hayatımı sordunuz. Farkında olmayarak dünya ile ay gibi onun hayatının peki halindeki hayatımı, o yokken halimi düşünebiliyor musunuz? Ve etki kelimesini kullandınız. Bu kelime şimdi benim kullanacağım yer olarak çok sevimsiz ama inşallah benim de nasibim olarak bu muhabbet halimin ve bağlılık duygumun ebedi hayatına etkisi olur. Tek ümidim ve sermayem budur.
Necip Fazıl Bey'in vefatından bu yana Büyük Doğu'da ne değişti, ne değişmedi?
Mekan ihtiyacının ve teknik ihtiyaçların yol açtığı değişikliklerin dışında hiçbir şey. Bir de gelip giden çehrelerin dışında. Hakikat bir olduğu ve aynı kalacağına göre Büyük Doğu'nun mekan olarak da asli çizgileri, manası ve kokusu hep aynı.
Üstadın varisi olarak ona yönelik ilgiyi nasıl gözlemliyorsunuz?
Büyük Doğu'da birkaç yıldır çoğalan ışıl ışıl çocukların yüzlerini arada bir görmesem, size izahını yapamadığım, toplumda izlerini göremediğim, gittikçe artan bir ilgi derdim. Bazen öyle ahmakça suallerle karşılaşıyorduk ki ancak böyle cevap verebilirdim.
Üstadın yokluğunu hangi noktalarda daha çok hissediyorsunuz?
Her noktada, müthiş bir hasret halinde, kimsesiz bir çocuk yalnızlığı içinde, her kıpırdanışımda, her emekleyişimde.
Büyük Doğu Yayınları olarak gelecekte yapmak istedikleriniz nelerdir?
Bilmiyorum. Zaman ne getirecek, ne götürecek. Fakat galiba hiç. Belki bazı dış yüz yeniliklerinin, sunuş yeniliklerinin dışında hiç. Artık yapacağını eser yapacak, alıcının idrakine bağlı olarak. Bir gün televizyonda haberlerde görmüştüm. Kulağıyla kamyon çeken milletiz. Bu kulaklar Necip Fazıl'ı nasıl duysun? Bir konuda iddialıyım. İçinde doğup yetiştiği cemiyet, babam Necip Fazıl'ın hayatı boyunca en büyük müşkülü olmuştur.
Üstadın eserlerinden hangisi en çok satıyor? Hangi yaş grupları daha çok ilgi gösteriyor? Buna yönelik gözlemleriniz, ölçümleriniz oldu mu?
Tereddütsüz Çile. Tabii diğer kitaplara oranla Çile. Hiçbir engel tanımıyor. Kozmopolit ve bize ters çevrelerde de alıcı buluyoruz. Külliyata ilgi gösterenlerin kaşarlanmış abilerinin ardından bir tür kabuk değiştirme şeklinde çok daha gençleştiğini söyleyebilirim. Hatta zaman zaman şahsen beni hayretler içinde bırakarak çocuk denecek yaşlara indiğini.
Necip Fazıl gibi bir hareket oluşturmuş kişiler etrafında vakıflaşma veya enstitüleşme gayretleri olur. Üstad için de böyle gayretler oldu mu?
Oldu. O faslı hiç açmasak, onun en büyük müşkülünü söyledim. Bunu da o müşküle bağlayıp geçelim. Zaten bizzat kendisinin bu tip teşebbüslerinin hakim kalışının altında da bu yatar. Bu insanın söylemediği laf kaldı mı? Peki nereye gitti o sözler? Hangi kalbin zırhını deldi? Olmuyor, yapamıyorsunuz. Hakikat yalnız. Şu dünyanın haline bakın. Hakikat ne kadar yalnız. Bence tek başına bu bile onun ne ölçüde o olduğunun delilidir. Zaten onu kurumsallaştırdığınız, bir kadroya mahlettiğiniz gün meseleyi mesele olmaktan çıkardınız. Fitili ateşlediniz demektir. O artık alır başına gider. Teşbih iğrençliğine düştüm. Bu dava münezzehtir. Sizin sorularınızdan da, benim cevaplarımdan da. Ne diyelim, hata başvuru kaynağı bulunamadı.
Üstadın vefatının üzerinden 17 yıl geçti. Bugünün gençliği üstadı tanıyor mu?
Dünün gençliğinden ne kadar eminsiniz? İşte oradan başlamak lazım. Bence onlar bu konuda daha avantajlıydı. Ama sadece yüzünü, yüz hatlarını tanımış olmaktan öteye geçemediler. Bu sermaye de onlara yetti. Bakmayın siz hele Mayıs aylarında sağda solda attıkları havalara. Şehir bu çocukları yuttu. 70'li yılların o mahcup köylü çocuklarını yuttu. Makam, mevki, iştahları, ruhlarını eritti. Belki bakan bile yaptı ama onlardan geriye küt ve kırpık bıyıkların dışında hiçbir şey bırakmadı. Yine de haklarını yemeyelim. Hepsi birer Necip Fazıl müptelasıydı. Fakat çilesinin, yaşayış biçiminin, zevklerinin, kokusunun hep yabancısı. Üstad bir aristokrattı sözü yoksa başka birilerinden mi çıktı? Üstad bencil adamdı. Üstad hiç kitap okumazdı gibilerden bir düzine enayi lafta. Bütün bunlara rağmen bu nasıl bir iptila haliydi? Hala çözebilmiş değilim. Bugünün gençliğinin en karamsar ifadeyle hiç değilse tanıma istidadında olduğunu söyleyebilirim.
Geçen 17 yılda İslami alanda bir fikri karmaşa oldu. Pek çok yeni düşünce önderleri geldi. Büyük Doğu fikriyatına ilginin azaldığını düşünüyor musunuz?
Lütfen bunu ne siz sormuş olun ne ben cevap vermiş olayım. babam mahzurlu adamdır. Benim de maazallah farklı düşünmem muhal olduğuna göre sözlerim bir mahsur benim açımdan değil de sizin zaviyenizden bir mahsur taşıyabilir. Bakın 1943'ten 73'e düşmanının üzerine tek başına ve yalın kılıç giden adam 73'te şöyle bir arkasına bakmak lüzumunu hissetmiş ve baktığına bakacağına pişman olmuştur. Ve bahsettiğiniz karmaşanın ilk izleri karşısında derin bir hayal kırıklığı içine düşmüş ve mevzu ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Bu bir şey ifade ediyor mu? Bu bir şey ifade etsin lütfen. Bu manzara karşısında Büyük Doğu'ya ilginin azalıp azalmadığı konusuna gelince, demin artan bir ilgi dedim ama benim için ilginin artmasından ziyade süzülmeye, rafine olmaya yüz tutması çok daha önemlidir. Zaman zaman Büyük Doğu'daki masamda otururken, odamın aralık duran kapısından Büyük Doğu'ya gelip giden küçük küçük çocukların yandaki odaya dalışlarını seyrediyorum. Ve aptalca düşünüyorum. Bacak kadar çocuklar ısrarla sordukları ve aldıkları kitaplardan acaba ne anlıyor? Bu abilerin bende bıraktığı iz yüzünden. Bu çocuklar bütün olumsuzluklara rağmen simsarlıkları, sahtekarlıkları yutmuyor. İşi kafalarıyla değil, kalpleriyle çözüyor. Muhabbet her şey. Ayakları tenbihlenen yere değil, kalplerinin çektiği yere gidiyor.
Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Necip Fazıl Kısakürek. 1904-1983.